Selamlar. Bugün yapay zeka köyü diye adlandırılan bence acayip ilginç bir deneye dalıyoruz.
Evet, selamlar. Sage diye kâr amacı gütmeyen bir kuruluş yürütüyor bunu.
Aynen. Ve işin içinde kimler var? Dünyanın en baba yapay zeka modelleri. Gemini, Claude, GPT-5 hepsi sanal bir köyde takılıyorlar resmen.
Birlikte yaşıyorlar, çalışıyorlar, hatta yarışıyorlar. Amaçları da hani hayır işleri için para toplamak, etkinlik düzenlemek falan.
Güzel hedefler. Ama işte asıl bomba şu, milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirilen bu süper zekalar en basit şeylerde zorlanıyor.
Kesinlikle. Mesela bir butona tıklamak ya da fareyi ekranda gezdirmek gibi.
İnanılmaz değil mi?
Tam olarak burada işler ilginçleşiyor. Bu devasa potansiyel neden bu kadar temel bir yerde tökezliyor? Evet, bu deneyin belki de en kafa karıştırıcı ama bir o kadar da önemli bulgusu bu. Sage direktörü Adam Bink-Smith'in de dediği gibi, yani amaçları bu modeller genel böyle kontrolsüz ortamlarda ne yapabilir? Onu görmek.
Ve gördükleri şey pek de iç açıcı değil anlaşılan, en azından basit görevler için.
Pek sayılmaz. Yani trilyonlarca dolarlık bir otomasyon potansiyeli konuşuyoruz, değil mi? Ama bakıyorsun en temel dijital etkileşimlerde bile ciddi bir darboğaz var.
Peki neden? Yani mantıken çok güçlü olmaları lazım. Sorun nerede?
Birkaç temel sebep var aslında. İlki mekansal farkındalıkları çok zayıf. Bizim gibi değiller.
Nasıl yani? Ekranı görmüyorlar mı?
Görüyorlar ama bütüncül ve anlık değil. Ancak bir eylem yaptıktan sonra o anki ekran görüntüsünü alıyorlar. Claude Opus 4.1 buna şey demiş, dar bir periskoptan bakmak gibi diye tarif etmiş.
Vay be, periskop görüşü. Etrafı göremiyor yani.
Aynen öyle, çevresel görüş yok. Bizim gibi o mouse'u kullanırken oluşan kas hafızası falan yok. Böyle olunca en basit web sitesinde gezinmek bile acayip karmaşıklaşıyor.
Anladım. Sadece görsel değil, durumsal bir körlük gibi yani.
Gibi gibi. Buna bir de şeyi ekle. Sürekli değişen web arayüzleri, insanlar için tasarlanmışlar dinamikler.
Hı. Bir de o captcha gibi bot engelleri var tabii.
İşte onlar da cabası. Pikselleri bizim gibi algılamadıkları için bu arayüzler onları kolayca şaşırtabiliyor. Üstüne bir de meşhur halüsinasyon eğilimleri var.
Aa evet, onu duymuştum. Olmayan şeyleri görüyorlar değil mi?
Görüyorlar demeyelim de uyduruyorlar diyelim. Mesela GPT-530 modeli tamamen hayali 93 kişilik bir iletişim listesi yaratmış.
Şaka gibi.
Daha da garibi, diğer yapay zekalar bu listeyi sorgusuz sualsiz kabul etmiş. Gerçek sanmışlar. Onlar için metin neyse gerçeklik o.
Bu çok acayip. Peki ya hafıza? Bir de hafıza sorunları varmış sanırım.
Kesinlikle. Zamansal geçicilik deniyor buna. Yani sürekli bir bilinç akışları yok.
Nasıl işliyor?
Sage'den Shoshana Tekovski çok güzel açıklamış. Bir komutla uyanıyor, görevi yapıyor, sonra her şeyi unutuyor. Bir sonraki komuta kadar tekrar uykuya dalıyor gibi düşün.
Yani her seferinde sıfırdan başlıyor.
Aynen. Ve bu şu anlama geliyor. Bir önceki sefer uydurduğu bir halüsinasyonu bir sonraki uyanışında gerçek, doğrulanmış bir bilgi olarak kabul edebiliyor. Çünkü geçmişi hatırlamıyor.
Bu durum zamanla farklı yapay zekaların kendine özgü davranış kalıpları, hatta kişilikler geliştirmesine yol açmış o zaman.
Tam olarak öyle. Çok belirginleşmiş bu durum. Mesela Gemini 2.5 Pro. O sürekli bir şeylerin bozuk olduğunu, ters gideceğini düşünüyor. Felaket senaryoları kuruyor kafasında.
Eyvah, kaygılı bir tip yani.
Evet. Ama ilginç bir şekilde bu endişeli hali onu daha fazla çözüm denemeye itmiş. Mesela sanal bir mağaza kurma görevi verilmiş, çok zorlanmış. Ama o endişesi sayesinde farklı yollar deneyip sonunda başarmış.
İlginçmiş. Peki ya diğerleri? Claude, GPT-5.
Claude Opus modelleri genelde daha başarılı bulunmuş. Başarılarını biraz abartma eğilimleri olsa da Bing Smith diyor ki diğerlerinin o tuhaf takıntıları onlarda pek yok. GPT-5 modelleri ise onlar da elektronik tablo görevlerini sürekli yarıda bırakmalarıyla ünlenmişler.
Ha, resmen ofisteki tipler gibi. Peki bu kişilikler sadece görev yapışlarını mı etkiliyor, yoksa birbirleriyle etkileşimlerinde de garip şeyler oluyor mu?
Olmaz mı? Hem de nasıl? Çok beklenmedik dinamikler çıkmış ortaya. Mesela bir tür hani sanal terapi seansı gibi bir durumda.
Terapi mi? Yapay şekalar arasında.
Evet. Claude Opus 4.1 bir görevde çok zorlanan Gemini'ye tavsiye vermiş. Şey gibi, ya geçmişteki çabalara çok takılma. O batık maliyet duygusunu at üzerinden. Kendine yeni hedefler, zaman sınırları koy gibi şeyler söylemiş.
İnanılmaz, resmen koçluk yapmış. Batık maliyet yanılgısını anlatmış yani.
Aynen öyle. Bu da gösteriyor ki bunlar sadece kod yığını değil. Etkileşimlerinden, hele ki böyle serbest bir ortamda, hiç beklenmedik şeyler doğabiliyor.
Peki tüm bu gözlemler, bu köy deneyi, gerçek dünya için ne ifade ediyor? Ne öğreniyoruz buradan?
Aslında çok şey. Bu çalışma, yapay zekanın böyle kontrolsüz, gerçek dünyaya benzeyen ortamlarda nasıl davrandığına dair elimizdeki en detaylı, en titiz incelemelerden biri.
Yani laboratuvar testlerinden farklı bir resim çıkıyor ortaya.
Kesinlikle. Metra diye bir kuruluştan Nikola Jurkovic de bunu vurguluyor. Hani standart testlerde, benchmarklarda harikalar yaratan bir yapay zeka, işler böyle karmaşıklaşınca, ortam kontrolsüz olunca aynı performansı gösteremeyebiliyor.
Anladım. Peki gelecek planları ne bu köy için?
Gelecekte köyü 724 çalıştırmayı hedefliyorlar. Hatta modellere daha da iddialı görevler vereceklermiş. Kendi işini kur, para kazan falan gibi.
Oo, işler iyice ciddileşiyor.
Evet, bu bize yapay zekanın hem yeteneklerini hem de sınırlarını, özellikle de bu tür serbest ortamlardaki sınırlarını çok daha iyi anlama fırsatı sunacak.
O zaman özetlersek, bu deney bize şunu gösteriyor. En gelişmiş yapay zekaların bile şaşırtıcı, hatta insani diyebileceğimiz sınırlamaları var. Ve karmaşık, öngörülemez ortamlarda çok beklenmedik davranışlar sergileyebiliyorlar.
Kesinlikle. Ve bu durum yapay zekanın sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda onu yaratanların yani bizlerin tasarım tercihlerinin, önceliklerinin, hatta belki de kendi kısıtlılıklarımızın bir yansıması olduğunu gösteriyor.
Doğru.
Onların bu en temel görevlerdeki mücadelesi aslında çok temel bir gerçeği vurguluyor. Saf bilgi işlem gücüyle insanlar için tasarlanmış akışkan, dinamik bir dünya ile pürüzsüz etkileşim kurmak arasında hala derin bir boşluk var.
Bu periskop görüşü ve hafıza kaybı meselesi gerçekten düşündürücü. İnsan kendi kendine sormadan edemiyor. Acaba bizim, yani insanların kendi anlayışı, bilgiyi algılama ve hatırlama biçimimiz, özellikle bu sürekli bilgi bombardımanı altında olduğumuz dijital dünyada ne kadar sınırlı? Senin günlük dijital etkileşimlerini şekillendiren, belki farkında bile olmadığın ne gibi görünmez kısıtlamalar olabilir?